Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ilk 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellaltıoğlu. Eserin adı Kitapçı Mendel. Yazarı Stefan Zweig. Türü öykü. Türkçe'ye çeviren Burhan Arpat, Ahmet Arpat. Yordam Kitap 2. basım Ağustos 2010. ISBN 978-9944 12294-8. Bu kitap 223 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Bu kitapta ünlü yazar Stefan Zweig'in öykülerinden bir seçki sunuluyor. Yazdığı öykülerin en çarpıcı örneklerinin yer aldığı kitapta özellikle Kitapçı Mendel ve Geçmişe Yolculuk uzun öyküleriyle Zweig okurun ruhunu derinden etkiliyor. Zweig bu öykülerinde savaşın ve zorbalığın en acı izlerinin yaşandığı 20. yüzyılda birçok ülkede yaşanan değişik hayatlara yüzünü çeviriyor. İnsan ruhunun bilinmez ve karanlık derinliklerine inerek okuyucusunu canlı bir yolculuğa çıkarıyor. Aşkın kırılganlığı, tutku, hırs, geçmişin karanlık gölgesi, savaşın açtığı derin yaralar gibi temaları konu edindiği bu öykülerde çok yönlü bir anlatımla karşımıza çıkıyor. Savaş karşıtı ve hümanist bir yazar olan Stefan Zweig'in uzak bir geleceğe emanet ettiği öyküleriyle hala günümüz dünyasına ışık tuttuğunu görmek, onun unutulmayacak bir yazar olduğunun en büyük kanıtı. Burhan Arpat ve Ahmet Arpat'ın ortak çevirisi olan kitapta şu öyküler yer alıyor. Geçmişe Yolculuk, Kitapçı Mendel, Karlarda Unutulmayacak Bir İnsan, Yürüyüş, Acaba O Muydu, Alacakaranlıkta Bir Öykü, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Bir Yaz Öyküsü, Yalnız İki İnsan. Geçmişe Yolculuk. Ah ne güzel oldu gelmen. Kollarını iki yana açarak kadına doğru yürüdü. Ne güzel oldu gelmen diye tekrarladı. Heyecanlı ve titrek sesinde hem şaşkınlık hem de mutluluk vardı. Yumuşak bakışları karşısındaki kadını sevgiyle sarıyordu. Gelmeyeceksin diye o kadar korkmuştum ki. Demek bana bu kadar az güveniyorsun. Dudaklarındaki tebessümden sitem dolu sözlerinin şaka olduğu anlaşılıyordu. Işıl ışıl gözlerinden masmavi bir güven yayılıyordu. Hayır, hayır, geleceğinden çok emindim. Senin sözlerinden daha güvenilir ne olabilir ki? Fakat ne kadar budalaca bir şey. Bu akşamüstü öylesine bir korkuya kapıldım ki, çok budalaca bir korkuydu, sana bir şey olmuş olabileceğini düşündüm bir an. Hemen sana telgraf çekmek istedim, sana gelmeyi geçirdim aklımdan. Şimdi, geleceğin saat yaklaştıkça ve seni bir türlü göremeyince çılgına döndüm, yine buluşamayacağımızı sandım. Fakat Tanrı'ya şükürler olsun, geldin, şimdi buradasın. Evet, şimdi buradayım dedi kadın gülümseyerek. Gözlerinin derin maviliği yine bir yıldız gibi ışıldadı. Şimdi buradayım, hazırım ben, gidelim mi? Evet, gidelim diye adam tekrarladı biraz dalgın. Fakat yerinden kıpırdamadı, öylece durmaya devam etti. Yumuşak bakışlarını inanmıyormuş gibi karşısındaki kadından alamıyordu. Tepelerinde, sağlarında ve sollarında Frankfurt tren istasyonunun rayları titriyor, sigara dumanı içindeki kocaman salondan yükselen insan gürültüsüne lokomotiflerin tiz düdük sesleri karışıyordu. 20'ye yakın tabelaya trenlerin kalkış saat ve dakikaları birer emir gibi yazılmıştı. İnsan seli arasında öylece duran adam ise büyülenmiş gibi sadece karşısındaki kadının varlığını hissediyordu. Duygusal bir gevşeklikle zaman ve mekanı sanki yitirivermişti. Sonunda kadın, "Haydi Ludwig, gitmemizin zamanı geldi," dedi. "Daha bilet almamız gerekiyor." Adam bir an için kendine geldi, bakışlarını kadından çekti ve koluna girip yürüdü. Heidelberg'e kalkan akşam ekspresi her zamankinden daha kalabalıktı. Biletleri birinci mevki olduğu için kompartımanda yalnız kalacaklarını ümit etmişlerdi. Fakat düş kırıklığına uğradılar. Vagondan vagona geçtiler ve sonunda saçlarına ak düşmüş, başını pencereye dayamış, uyuklayan bir adamın oturduğu boş bir kompartıman buldular. Yol boyunca birbirlerine sokulup güzel güzel sohbet edecekleri için çok sevindiler. Ancak trenin kalkmasına çok az kala koltuklarının altında kalın çantalarla üç erkek nefes nefese kompartımana giriverdi. Görünüşlerine göre avukat olmalıydılar. Oturur oturmaz da az önce sona ermiş bir davadan söz etmeye başladılar. Konuşmaları o kadar heyecan doluydu ki erkekle kadının güzel bir sohbete dalması mümkün değildi. Ümitlerini yitirip başları eğik, suskun suskun öylece oturdular. Trenin kalkmasını beklediler. Başını bir an için kaldıran soluk lamba ışığında karşısındakinin hafif gölgeli yüzünü ve yumuşak bakışlarındaki sevgiyi seçebiliyordu. Az sonra tren hafif bir sarsıntıyla hareket etti. Tekerleklerin uğultusu avukatların konuşmasını bir gürültüye dönüştürdü. Vagonların sarsıntısı ve tekerlerin sesi yavaş yavaş bir uyum içine girdi. Dinlendirici bir melodinin ritimlerini andırmaya başladı. Çelik salıncağın sallantıları kadınla erkeği düşlere sürükledi. Altlarında görünmeyen tekerlekler onları ileri götürürken düşlerinde geçmişe döndüler. Birbirlerine ilk kez bundan 9 yıl önce rastlamışlardı. O günden sonra da uzaklığın delinmezliği ile bir türlü yakınlaşamamışlardı. Tanrım ne kadar uzun sürmüştü bu 9 yıl. Bugüne kadar, bu akşama kadar aradan 4000 gece ve 4000 gün geçmişti. Ne uzun bir zaman, yitirilmiş yıllar. Bir anda düşünceler geriye gidiyor, her şeyin başlangıcına. Nasıl olmuştu? Çok iyi anımsıyordu. Evlerine ilk geldiğinde 23 yaşındaydı. Fakirlik içinde geçen çocukluğundan kendini çabucak kurtarmış, üniversite yıllarını öğrenci derneğinin desteğiyle geçirmiş, evlere derse gitmiş, yarı aç yarı tok ve büyük sıkıntı içinde geçen çocukluk yıllarını hep acıyla anımsamıştı. Kitaplara zar zor para bulmuş, geceleri yorgun ve bitkin bir halde üniversite derslerine hazırlanmıştı. Sonunda arkadaşları arasında kimya yüksek öğrenimini ilk bitiren o olmuştu. Profesörünün önerisi üzerine Frankfurt am Main kentindeki büyük bir fabrikanın yöneticisi, tanınmış müşavir Bay G'nin yanında göreve başlamıştı. İlk aylarda ona laboratuvarda önemsiz bazı işler vermişlerdi. Fakat bir süre sonra bu genç elemanın işine nasıl bir ciddiyetle bağlı olduğunu, görevine nasıl bir hırsla kendini verdiğini sezen müşavir bey, onunla yakından ilgilenmiş, onu denemek için gittikçe daha önemli görevler vermeye başlamıştı. Artık yoksulluğun batağından iyice kurtulacağını sezen genç adam da tüm hırsıyla yeni işine sarılmıştı. Omzuna yüklenen sorumlulukların artmasıyla çalışma isteği de doruğuna ulaşmıştı. Kısa sürede bir düzineye yakın yardımcı içinde müşavir ona genç dostum demeye başlamıştı. Kumaş kaplı kapısının ardında oturan ve ortalıkta pek görünmeyen şefi, kendini tüm hırsıyla görevine veren bu genç elemanı haberi olmadan bir süre dikkatle izledikten sonra yakın bir gelecekte ona daha çok sorumluluk verebileceği kanısına varmıştı. Çok ağrı verici siyatik hastalığı nedeniyle kimi zaman işe gelemeyen, hatta bazı günler yataktan bile çıkamayan yaşlı adam, yıllardır kendine gizli patentleri konuşabileceği ve birlikte bazı deneyler yapabileceği güvenilir ve zeki bir yardımcı aramaktaydı. Şimdi bu gencin aradığı o eleman olduğuna inanmıştı. Günün birinde müşavir bey getirdiği bir öneriyle onu çok şaşırttı. Kentin banliyösündeki mobilyalı odasını terk edip kendisinin özel sekreteri ve yardımcısı olarak büyük villasına yerleşmesini önermişti. Genç adam hiç beklemediği bu öneriye çok şaşırdı. Fakat üzerinde bir gün düşündükten sonra hayır yanıtını verdiğinde müşavir beyin şaşkınlığı ise daha büyük oldu. Genç adam niçin kabul edemeyeceğini elinden geldiğince açıklamaya çalıştı. Yaşlı müşavir bey elemanının önerisini kabul etmemesinin gerçek nedenini ise bilmiyordu. Bilse de anlayamazdı. Büyük yoksulluk içinde geçmiş olan çocukluğunun verdiği utanç duygularını henüz üzerinden atamamıştı. O günlerden söz edemeyecek kadar da gururluydu. Üniversite yıllarında da özel öğretmen olarak zenginlerin evlerinde uşak muamelesi görmüş, süs olsun diye gerektiğinde masaya konan içi manolya dolu bir vazo gibi oradan oraya itilmişti. Genç adam yukarıdakilerden ve onların yaşamlarından nefret ediyordu. Villalarındaki kocaman ve ağır mobilyalardan, ağzına kadar eşya dolu salonlarından, tepsi tepsi yemeklerinden ve zenginlik kokan her şeyden. Onların bu yaşamında özel öğretmen olarak yer almasına göz yumulmuştu. çocuklarının küstahça davranışlarını, ay sonunda parasını veren annelerin aşağılayıcı bakışlarını, elinde eski tahta bavulu, üzerinde buruşuk giysisiyle yeni bir eve geldiğinde onu yukarıdan aşağı süzen hizmetçi kadınların alaycı bakışlarını yaşamıştı. O günlerin ardından yemin etmişti, böyle yabancı evlere bir daha adım atmayacaktı, zenginlik onun olana kadar yararlarını reddedecekti. Öğreniminin ardından elde ettiği doktor unvanı, iş yerindeki verimli çalışmaları ucuz bir palto gibi çocukluk ve gençliğinden kalma yoksulluğun yarasını çevresinden koruyordu. Hayır, hayır, ne olursa olsun para için avucundaki o özgürlüğü satmak istemiyordu. Bu nedenle de müşavir beyin onu gururlandırması gereken davetini, mesleğinde yükselmesini engelleyebileceğini göze aldı, bazı kaçamak nedenler öne sürerek reddetti. Ancak kısa bir süre sonra beklenmedik bazı gelişmeler özgürce karar vermesini engelledi. Müşavir beyin hastalığı zamanla öylesine ilerledi ki günlerce yataktan çıkamaz oldu. Hatta gün içinde bürosuyla doğru düzgün telefonlaşması bile zorlaştı. Bu durumda ona özel bir sekreterin gerekliliği artık kaçınılmaz oldu. Genç adam koruyucusunun sık sık yinelediği isteğe daha fazla karşı çıkamadı. Şirketteki görevini yitirmek de istemiyordu. Yine de villaya taşınması pek kolay olmadı. Brockenheim Land Caddesi'ndeki eski Frank stilinde inşa edilmiş villanın ziline parmaklarını ilk kez değdirdiği o günü uzun yıllar unutmadı. Elinde kalan son parayla uzak bir taşra kasabasında yaşayan yaşlı annesiyle iki kız kardeşine düşük maaşından her ay para yolluyordu. Sıkıntılı yaşamı pek belli olmasın diye bir akşam önce çabucak yeni iç çamaşırları, koyu renk bir takım elbise ve yeni ayakkabılar aldı. Villaya gelince içine birkaç parça eşyasını koymuş olduğu, yıllar boyu ona her gittiği yerde eşlik etmiş olan tahta bavulunu hizmetkarlardan biri aldı ve önden yürüdü. Girdikleri büyük holde bekleyen beyaz eldivenli bir başka hizmetkar önünde hürmetle eğildi. Zenginliğin buharı daha burada insanın üzerine geliyordu. Ayakları yürüdüğü yumuşak halılara gömüldü. Bakışlarını holün duvarlarını çepeçevre kaplayan gobelinden ayıramadı. El işçiliği kocaman tahta kapıların bronz tokmaklarına mutlaka efendilerin değil, hep önden saygıyla yürüyen, kamburu çıkmış hizmetkarların eli dokunuyordu. Bütün bu gördükleri genç adamın başını döndürdü, öfkeyle karışık iğrenir gibi oldu. Bir süre sonra hizmetkarın kapısını açtığı misafir odasına adımlarını atar atmaz hissetti, o buraya ait değildi, sanki zorla girmişti. Sonraki aylarda kalacağı oda üç pencereliydi. Daha düne kadar eski bir binanın dördüncü katında, karanlık arka avluya bakan odasında yaşamış, tahta bir yatakta yatmış, tenekeden bir el lavabosunda elini yüzünü yıkamıştı. Şimdi ise çok değerli eşyaların alaycı bakışları arasında bu yeni gelen kendini nasıl rahat hissedecekti böyle bir odada? Yanında getirmiş olduğu birkaç parça eşya bile bu kadar büyük ve aydınlık odada bir anda büzülüp küçüldü. Koskocaman dolapta asılı ceketi, ipteki bir idamlık gibi sallanıp duruyordu. Diş fırçası, sabunu ve eski mi eski tıraş fırçasıyla jiletleri öylece atılmış ya da unutulmuş gibi aynanın önündeki mermer kaplı geniş masada duruyordu. Boş tahta bavulunu perdenin arkasına koydu. Az önce kapısını kilitlemiş olduğu odanın ortasında yakalanmış bir hırsız gibi olduğu yerde durdu ve saklanabildiği için de bavulunu kıskandı. "Seni buraya onlar isteyerek çağırdılar," düşüncesine kendini inandırmaya çalıştı. Onu utandıran ve öfkelendiren değersizlik hissinden bu düşünceyle kurtulmaya çalıştı. Fakat çevresindeki zenginlik onun bu düşüncesinden baskın çıktı. Para dünyasının, hizmetkarların, uşakların, burada karınlarını doyuranların, eşyalaşmış insanların gösteriş ve cakasının ağırlığı altında yine ezildiğini, ufalıp küçüldüğünü hissetti ve bir süre sonra da yaşlı hizmetkarın parmaklarıyla hafifçe dokunduğu kapıyı açtı. Hizmetkar yüzünde buz gibi bir ifadeyle ve dimdik duruşuyla saygıdeğer hanımın doktor beyi beklediğini söylediğinde çekingen çekingen adamın peşinden yürüdü. Sayısız odanın önünden geçerken yürüyüşünün yıllar sonra değişmiş olduğunun farkına vardı. Omuzlarını kısmış, vücudunu hafifçe öne eğmişti. Bu duruş küçük oğlanın şaşkınlığını ve kendine olan güvensizliğinin belirtisiydi. Daha sonra hanımefendinin karşısında hafifçe eğilip yüzüne bakarken rahatladığını hissetti. kadın davranışları ve sözleriyle genç adamın gerginliğini yok edivermişti. Dudakları arasından çıkan teşekkür dolu kelimelerle kadının açık sözlü olduğunu fark etti ve rahatladı. İçini kaplayan tüm sıkıntı birden parçalanıp dağıldı. "Eşimin davetini sonunda kabul ettiğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum doktor bey," diye mırıldandı ve elini uzattı. "Bu daveti kabul ettiğiniz için size ne kadar teşekkür borçlu olduğumu söylemek isterim. Sanırım bu karar vermeniz hiç de kolay olmadı. Ne de olsa insan bazı özgürlüklerinden kolay kolay vazgeçmez. Ancak umarım bu davranışınızla iki insanı çok mutlu ettiğinizi bilmeniz sizi rahatlatacaktır. Benim yapabileceğim bu evde çok rahat bir yaşam sürmenizi sağlamaktır ve ben bunu seve seve yapmaya hazırım." Genç adam bir an düşündü. Nereden biliyordu özgürlüğünü istemeye istemeye satmış olduğunu? Niçin daha ilk sözleriyle bu yaraya, ruhunun en hassas noktasına, özgürlüğünü yitirmiş ve kiralanmış, parayla tutulmuş, evde tahammül edilen biri olma korkusuna parmağını basmıştı? Fakat ona uzattığı eliyle bütün bu korkuları silip atmasını da bilmişti. Başını kaldırıp evin hanımının yüzüne baktı ve kendine yakın, sıcak bakışlarla karşılaştı. Kadının ondan da aynı bakışları beklediğini anladı. Yüzünden yayılan yumuşaklık ve kendine güven hissi rahatlatıcıydı. Teni ve gergin alnıyla genç bir kadını andırıyordu. Sadece bir yerinden hafif açılmış, kabarık taranmış kıvırcık saçlarına ak düşmemişti. Dolgun omuzlarını saran koyu renk giysisi yüzünü daha da aydınlatıyor, genç adamı rahatlatıyordu. Bir an için karşısında Meryem Ana var sandı. Sonra boynunu örten giysisi içinde kadını bir rahibeye benzetti. Konuşması ve hareketleriyle iyi yürekli bir anneyi de andırıyordu. Kadın rahat adımlarla genç adama yaklaştı. Konuşmasına fırsat vermeden gülümseyerek, "Sizden hemen bir ricam olacak," dedi. "Buradaki ilk saatinizde ilk ricam, birbirini tanımayan insanların bir arada yaşamasının pek kolay olmadığını biliyorum. Bu durumda yapılacak tek şey dürüst olmak, hep gerçekleri söylemektir. Bu nedenle de sizden şunu rica etmek istiyorum. Herhangi bir şeyden rahatsız olduğunuzda lütfen bunu bana açık açık söyleyin. Siz eşimin yardımcısısınız, ben de onun eşiyim. İkimizin de birer görevi var ve bu görevlerimiz bizi birbirimize yaklaştırıyor. Bırakın davranışlarımızda dürüst olalım." Genç adam karşısındaki kadının elini sıktı. Şimdi aralarında bir sözleşme yapmışlardı ve o andan sonra genç adam kendini bu evde rahat hissetti. Değerli eşyalarla süslü kocaman odalar ona artık itici gelmemeye başladı. Hatta dışarıdaki günlük yaşamda ona düşmanca, karşıtlıklarla dolu ve karmakarışık gelen her şeyin bu evdeki dünyada uyum içine girdiğini çarçabuk fark etti. Bu evde düzenli bir yaşam sürdürüldüğünü ve bunun kısa sürede onu da etkisi altına aldığını zamanla fark etti, rahatladı. Düşünceleri değişti, heyecanı azaldı, kötümserliği yok oldu, duygularındaki tüm karşıtlıkları arındırdı. Yumuşak yer halıları, salon duvarlarını kaplayan kumaşlar, pencerelerin renkli perdeleri sanki bütün huzursuzluğu içine çekiyordu. Ancak zamanla hissetmeye başladı, evdeki düzenden pek konuşmayan, daha çok sevecenlikle gülümseyen kadın sorumluydu. Hiç belli etmediği bir önseziyle sanki çok olağanmış gibi genç adamın bazı isteklerini fark ediyordu. Sonra da her şey bir sihirbaz eliyle anında olup bitiveriyordu. O kadar ki genç adam nasıl ve kime teşekkür edeceğini bilemiyordu. Bir akşam öylesine oturmuş çok değerli gravür baskıları içeren bir dosyayı karıştırıp Rembrandt'ın Faust'una çok hayran kaldıktan iki gün sonra eserin bir reprodüksiyonunu çerçevelenmiş yazı masasının karşısındaki duvarda asılı buluvermişti. Bir defasında da bir arkadaşının övgüyle anlattığı bir kitaptan söz etmiş, kısa bir süre sonra o kitap kütüphanenin raflarında karşısına çıkmıştı. Odası zamanla o pek fark etmeden isteklerine ve alışkanlıklarına uygun bir değişim geçirdi. Daha rahat, daha sıcak ve daha renkli oldu. Kısa süre önce bir vitrinde dikkatini çekmiş olan doğu işi bir örtünün günün birinde odasındaki kanepeyi kapladığını ya da ipek kumaşından ağaç çileği renginde masa lambasının daha çok aydınlık verdiğini fark etti. Çevresindeki dünya onu gittikçe daha çok kendine çekiyordu ve gün geldi evden dışarı çıkmaktan hoşlanmamaya başladığını hissetti. O sıralar aynı evde yaşayan 11 yaşındaki bir oğlan çocuğunun yakın dostluğunu kazandı. Ona ve annesine tiyatro ya da konserlerde eşlik etti, çok mutlu oldu. Kadının yakınlığı, Mehtap'ın yumuşak aydınlığı gibi onu sevindiriyor, rahatlatıyordu. Daha ilk karşılaştıkları gün o kadına aşık olmuştu. Bu olağanüstü durum ona düşlerine kadar eşlik etse de tüm ruhunu kaplayan duygular gerçekten bir aşk mıydı? Çılgın, ateşli, sonsuz bir aşk mıydı? Yoksa sadece hayranlık, saygı ve bağımlılık mıydı? Büyük bir aşkın kanıtlarını pek bulamıyordu. İçindeki bir şey buna karşı çıkıyor, düşüncelerine engel oluyordu. Çevresi yıldızlarla dolu, zenginliğin zırhı içinde yaşayan bu kadından yayılan dişilik, o güne kadar tanımış olduklarından çok daha farklıydı. Sıkıntılar içinde esir gibi geçen gençlik yaşamının kadınları, ders vermeye gittiği zenginlerin kapısını açan meraklı genç hizmetçilerdi. Üniversite öğrenimli bu genç adam, evin uşağından ya da faytoncusundan daha mı farklıydı? Kimi zaman evine dönerken sokak lambalarının loş ışığında karşılaştığı terzi kızlarına da yakınlık duyduğu olmuştu. Hayır, bu kadın bambaşkaydı. Çevresini sanki bir dokunulmazlık sarmıştı. En coşkulu düşünde bile ona arzuladığı gibi sokulmaya cesaret edemiyordu. Yanında olduğu zaman küçük bir çocuk gibi kadının vücudundan yükselen kokuyla kendinden geçiyor, güzel bir melodi gibi onun her hareketinin zevkine varıyor, ona yakınlığı ile mutlu oluyordu. Duygularının coşkusunu, ruhundaki heyecanı ona belli etmekten çok korkuyordu. Henüz bir ad verememişti bu kadına beslediği duygulara. Fakat onlar çoktan bir şekil almıştı. Gizlendikleri yerde alev alev yanıyorlardı. Aşk, ruhun karanlığındaki ıstırabından kurtulup nefes ve dudaklar aracılığı ile dışarı çıkmaya cesaret ettiğinde gerçekleşmiş demektir. Bu duygunun en yüksek düzeyden aşağıya düşmesi çok zaman alır. Sonra bir an gelir, o patlar, her şeyi deler ve tüm gücüyle şaşkın yüreğe isabet eder. Genç adamın duygularının karşılık bulması da uzun sürdü, eve yerleşmesinin ardından neredeyse 2 yıl geçmesi gerekti. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.